أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Rabbimiz kılmış olduğumuz namazımızı kabul eylesin. Her namazımızı inşallah ayet-i kerimede buyurulduğu şekilde قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarını huşu ile hem adabına, zahiri adabına hem batini adabına dikkat ederek huşu ile kılan müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Sırrına mazhar eylesin. Evet, ibadetler gerçekten derin bir tazim duygusuyla huzur halinde yapılırsa elbette ki hak katında makbuldür. Özellikle böyle Ramazan'ın da yaklaştığı artık bu mevsimde kendimizi o manevi iklime daha çok hazırlamaya gayret etmeliyiz. Bir taraftan zahiri ibadetlerimizi, diğer taraftan içtimai ibadetlerimizi, hayırlarımızı, sadakalarımızı, zekatlarımızı daha çok gündeme almalı. O noktalarda eksiklerimiz kalmaz inşallah. İki haftadır üst üste Mirac-ı Nebi münasebetiyle İsra suresinin ayetlerini okuyorduk. İki hafta onun üzerine sohbetlerimiz oldu. Bugün yine kaldığımız yerden inşallah böyle bir silsile halinde devam eden ayet-i kerimelerden bize bildirilen ilahi mesajları anlamaya, okumaya, biraz daha kendi iç dünyamızda onlar üzerine tefekkür etmeye gayret etmeliyiz diyorum. Hatırlarsak böyle bu iki hafta önceki sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in bizim için çizmiş olduğu bu hayat ölçülerinde 10 kınanan huydan bahsediliyordu. Ayet-i kerimeler bize 10 başlık halinde bize hatırlatmalarda bulunuyor. Birincisi cimrilikten kaçınmak. İkincisi böyle uzun emeller dediğimiz bir zemini olmayan hayal ufuklarından kurtulmak. Üçüncüsü şehvet, ayetlerin bizi hatırlattığı, kontrol edilmesi. Dördüncüsü öfke, yine kontrol edilmesi gerekir. Beşincisi israf, altıncısı hırs, yedincisi ahdini bozmak, sekizincisi hıyanet, dokuzuncusu zulüm ve onuncusu böyle bütün adeta bu kötü hasletlerin, kınanın hasletlerin ta başta olanı kibir diye ayet-i kerimeler bizlere bunları özetliyor. Bunlarla ilgili bizlere mesajlar var. Yani cimrilik yapmayın, uzun emellere dalmayın, şehvetinizin peşinden gitmeyin, kontrol edin, öfkeye mağlup olmayın, israf içinde yaşamayın, hırslarınız sizi günaha götürmesin, ahdinizi asla bozmayın, hıyanet etmeyin, zulüm etmeyin, kibire düşmeyin. Cenab-ı Hak bizim için murad ettiği hayat ölçülerini yüce kelamıyla bize bildiriyor. Allah Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatının bir tecellisidir bu. Yani yeryüzüne inerken Allah Teala bizlere buyursaydı ki hadi ey kulum, ey Adem ve Havva, İnin bakalım yeryüzüne, düşünün, taşının, gayret edin, aklınızı kullanın, beni nasıl memnun edecekseniz, benim muradım neyse onu bulun, ona göre bir hayat yaşayın buyurulsaydı, evet zor bulurdu insanoğlu Allah'ın razı olduğu güzellikleri. Ama Cenab-ı Hak hem yeryüzüne insanoğlunu gönderiyor bir imtihan için, sonra da hani bugünkü tabirle bize bir anayasa veriliyor. Hazreti Adem'den başlayan Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem hem tamamlanan hem kemale eren. El yevme ekmeltu leküm dinekum ve etmemtu aleyküm nimeti. Sizlere bugün dininizi kemale erdirdim, nimetinizi de tamamladım ve radiyetu lekümül islame dinen. Sizin için ancak Müslümanlığınıza razıyım. Evet. Ve radiyetu lekümül islame dinen. Din olarak ancak Müslümanlığa razıyım. Başka bir dine razı değilim. Evet. Peki Son ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar dinler ne yaptılar? Onlar da her biri elbette ki tevhidi ve Allah'a kulluğu anlattılar. Ancak sonra zamanla insanlar Allah'ın dinini de tahrip ettiler. Allah'ın buyurmadığını Allah buyuruyor dediler. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak bütün dinleri, hem dinleri tevhid etmek hem de insanlara tevhid inancıyla buluşturmak için son din olarak İslam'ı, son kitap olarak Kur'an'ı, son peygamber olarak da Habibi Edibi Muhammed Mustafa'yı gönderdi ki Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfudur insanlığa. Ayet-i Kerime'de de öyle buyuruluyor zaten. Allah size sizin içinizden ve size Allah'ın ayetlerini okuyan, size tezkiye yollarını gösteren, sizi kitapla, hikmetle buluşturan bir peygamber göndermekle aslında size çok büyük bir lütufta bulunmuştur Allah Teala. Ya o lütuf olmasaydı, o peygamber gelmeseydi yani, Muhammed Mustafa gelmeseydi, insanlar hani o tahrif edilmiş dinlerle peşinden gitseydi, yani şirke mi gidecekti, başka yere mi gidecekti, kız çocuklarını diri diri gömmeye devam mı edecekti, insanlığın nasıl bir akıbete sürükleneceği meçhuldü. Ama bak Cenab-ı Hak adeta ilahi istikamet yolundan çıkmış insanlığa son bir lütfu keremiyle Kur'an'ını göndermiş, Habibi Edinib'i göndermiş. O da kıyamete kadar onun dini tahrip edilmeden kalacak ve bugüne kadar da gelmiş. Okuduğumuz ayetler asr-ı saadette nasıl okunduysa bugün de öylece okunuyor. Kısacası özellikle Ramazan yaklaştıkça belki Kur'an alakamız daha da çoğalacak değerli kardeşlerim. Sadece tabii Ramazan yaklaştıkça çoğalmamalı. Hayatımın merkezinde, mihverinde Allah'ın kelamı olmalı hep. Yani ondan her gün hiç olmasa birkaç sayfayı okuyup acaba Rabbim ne buyuruyor bize bugün bu ilahi vahiden bizim gözlerimize, gönlümüze neler düştü diye şöyle bir kendimize hayat programı yapsak elbette ki Rabbimizle konuşmanın, onun kelamına muhatap olmanın mutluluğu ayrıca bize tesir edecektir. Ama ne yazık ki evet bizlerin işimiz gücümüz çok, alışverişimiz var, dünya işlerimiz var, hizmetlerimiz var. Bir türlü kendimizi o işe teksif edemiyoruz. Ona teksif olanları da yani dünyanın ve dünya işlerinin, başka işlerin insanı Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan, namazdan alıkoymadıkları insanlara da Cenab-ı Hak özel bir sıfat veriyor. Nasıl bir sıfat veriyor? Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah ve itaiz zeka yehafuna yevmen tetekallebu fihil kulub vel ebsar. Onlar öyle adam gibi adamlardır ki tam tercümesi bu. Hani Türkçemizde bazen bir insanı böyle methettiğimiz zaman da adamdır deriz değil mi? O kelimenin içinde her şey var. Yani o sadece cinsiyet olarak değil, sıfat olarak adam. Nasıl adam peki Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği adam? Öyle adam ki ne ticaret, ne alışveriş, ne de başka meşgaleler onları asla Allah'ı unutturmazlar. Namazı unutturmazlar, zekatı unutturmazlar ve işlerinde daima يَخَافُنَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارِ. Bir gün vardır ki, evet, o günden hep korkarlar. Hangi gün o? Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğimiz gün. Yani şu dünya hayatını hep adeta kıyamette yaşıyormuş gibi, kıyamet yarın kopacakmış gibi, randevumuz yarın kıyameteymiş gibi yaşarlar. Ticaretini öyle yaparlar, idari işlerini öyle yaparlar, aile hayatlarını öyle götürürler. Kısacası Allah'ın zikrinden, Allah'ı hatırlamaktan gafil kalmazlar. Hiçbir şey onları Allah'ı hatırlamalarına engel değildir. Ha, işte öyle rical olmak, öyle güzel insanlar olmanın yolunu Cenab-ı Hak bize ayet-i kerimelerle böyle gösteriyor. Bir ilahi nizam konmuş. Okuduğumuz ayet-i kerimelerde ilk bölümde Cenab-ı Hak önce kendisinden başkasına kulluk edilmemesini, Sonra anne baba hukukunun gözetilmesini, sonra akrabaya, yakınlara ikramda bulunmasını, ihtiyar sahiplerinin korunmasını emrediliyordu. Sonra da geçen hafta demiştim bize günümüzü hatırlatan bir ayet-i kerime diye. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ Sakın fakirlik korkusuyla, dünya bize yetmez korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Evet. Cahiliye döneminde belki insanlar sadece kendi çocuklarını öldürüyorlardı. Kimse başkasının çocuğunu öldürmüyordu. Ama bugün dünyanın bütün çocuklarını öldürme derdinde olan insanlar var. Sadece kendi çocuklarını değil. Kendi çocuğu yaşasın ama sizin çocuğunuz, onun çocuğu, öbürünün çocuğu ölsün gitsin. Evet. Bu dünyanın şeyi bize yetmiyor. Yetmez artık bundan sonra. Bu dünya bu kadar nüfusu kaldıramaz. Milyarlar sene geçmiş. Allah Teala'nın rızkı insanlara yetmiş. Tabii iman olmayınca, rızkın kime ait olduğu bilinmeyince zannediyor ki rızık yetmeyecek. Ondan sonra da dünya nüfusunu azaltalım diyorlar. Değil mi? Dünya nüfusunu azaltalım. Farklı farklı tedbirler. Tabii tamamen nefsi ve kendi sistemlerini ne yazık ki dünyada inşa etmek için. Allah Teala da buyuruyor ki nahnu nerzukuhum ve iyyakum. Onlara da sizi de rızık veren biziz. Değerli kardeşlerim, böyle bazen bakıyorum hakikaten tanıdığım aileler var. Bir babam maşallah 8-10 çocuğunu okutmuş. Hepsi güzel bir yerlerde. Anadolu'nun bir kasabasından mütevazi bir hayat yaşarken Allah her çocuğuna ayrı ayrı imkanlar vermiş. Öbür taraftan da bakıyorsunuz bazen bir evlat atıyorsunuz ama işte ona istediğiniz yolu, istediği yeri gösteremiyorsunuz yani. Onun için bu işin biraz hani ayet-i kerimelerin sebebi nüzulü vardır malumunuz. Ayetler bir takım toplumsal veya ferdi hadiselere göre inmiş oluyorlar. Bununla ilgili kısa bir tefsiri sizlere okumak isterim. Muhterem Ömer Çelik hocamızın tefsirinden. Buyuruyorlar ki, bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak, cahiliyet döneminde Araplar fakirlik korkusuyla erkek çocuklarını öldürür, kızlarını da meşhurdur biliyorsunuz, diri diri toprağa gömerlerdi. Günümüzde de çeşitli sebeplerle çocuklar henüz dünyaya gözünü açmadan daha ana rahminde doğranıp öldürülmektedir. Değerli kardeşlerim, tabii çocuklar hem anneye hem babaya emanettir. Sadece hanımlara emanet değildir. Evet, hanımlar belki onu kendi iç dünyalarında taşıyorlar ama aynı zamanda babaya da emanettir o çocuk yani. Kadın doğum mütehassısı bir profesörün bir sohbetini dinlemiştim. Dedi ki aslında insanlar anne karnındaki çocuğun kürtajla oradan anlarken ne olduğunu bilmiyorlar. Bir çocuk anne karnından çıkarılsa sıhhatli olarak, sonra da kerpitenle öldürülse, duyduğu acı neyse annenin karnındayken yapılan ameliyatın acısı da aynıdır. Siz sadece onu duymadığını hissediyorsunuz. Duymuyor diyorsunuz. Evet. Anne karnından dışarı çıkmış öldürülen çocukla anne karnında öldürülen çocuk arasında verilen acı bakımından fark yoktur demişti. Ben söylemiyorum. Bu işle ilgilenen mütehassıs bir doktor söylüyor. Onun için kürtaj da bunlardan biridir diyor müfessirimiz. Allah Teala herkesin rızkını verenin kendisi olduğunu beyanla fakirlik korkusuyla çocukların öldürülmesini yasaklamıştır. Bunun da çok büyük bir günah olduğunu belirterek haram kılmıştır. Yeryüzündeki nimetleri, yiyecek ve içecekleri düzenleyen, her çağda yaşayacak olanlara göre onları ikram eden insanlar değil, Allah Teala'dır. İnsanoğlu her gün yeni nimetlerle buluşuyor. Belki ilk zaman ağacı kesip ısınıyordu, sonra kömürü buldu, sonra petrolü buldu, şimdi güneşin ısısını alıyor, daha Allah Teala ayeti kerimede vuruyor ve yahluku ma la te'lemun. Sizin bilmediklerinizi Allah Teala nice yaratmaktadır. Hala Allah Teala'nın yaratıyor hala. Bir kere yaratmış bırakmış değil Allah Teala. Dolayısıyla da evet insanoğlu ihtiyacı oldukça Allah Teala da ona bütün nimetlerini şüphesiz ikram ediyordur. Hatta tarihi gerçeklere bakıldığında bir bölgenin nüfusu ile geçim kaynaklarının aynı nispette arttığını, hatta geçim kaynaklarının daha da fazla arttığını söylemek mümkündür. Bu sebeple insan Allah'ın işine karışmamalı, üzerine düşen vazifeleri yapmaya çalışmalıdır. Öncelikli vazifemiz Allah'ın yasakladığı haramlardan sakınmaktır. Bunların başında da fert, aile ve toplum hayatını yıkıp tarumar eden zina gelmektedir ki hemen sonraki ayette onu ifade etmekte. Ancak yine evlatlarınızı rızık korkusuyla öldürmeyin ayetinin bir de En'am suresinde farklı bir hatırlatması var. O da şöyle: قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ اِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَكَهُمُ اللّٰهِ اِفْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ Bilgisizlikle, düşüncesizlikle evlatlarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları Allah'a iftira ederek haram ve memnu kılanlar şüphe yok ki ziyan ettiler. Ne demek hocam bu? Şöyle, yine cahiliye döneminde gerçekten toplumda öyle bir adet olmuş ki bazı hayvanların yenmesini erkeklere helal kılmışlar, sonra da hanımlara da onları haram kılmışlar. Çok özel bir şekilde burada şöyle buyuruluyor: kadınları ancak laşeye müstahak farz edip bu derece tahkir ve mahrum etmek de evladı öldürmek gibi mucibi mücazat ve müsrandır. Bu ayeti kerimenin devamında şöyle buyurulduğu için onlar hani hem çocuklarını öldürüyorlar hem de Allah'ın helal kıldığını haram kılıyorlar. Niye haram kılıyorlar? Yani bir devenin yavrusu hem erkeğe hem kadına helalken eğer yavru erkek olarak dünyaya gelirse erkeklere helaldir ama hanımlara haramdır diye bir toplumda böyle bir şey yayılmış. Ancak ölü doğarsa hanımlar da yer diye. Yani öyle bir zulüm ki hani zaman zaman söylüyoruz, İslam gelince herkes gerçek değerini buldu. Erkek de hududunu tanıdı, kadın da değerini tanıdı. Yani İslam bir cinsin dini değil, İslam insana geldi yani. İnsan ne? Erkeğiyle, kadınıyla, annesiyle, babasıyla, çocuğuyla, büyüğüyle bir toplum yani. Cenab-ı Hak da insana, insanla ilgili bütün hukuku bizatihi kendisi taksim etmiş, takdim etmiş. Ama İslam'dan koptuğunuz zaman taraflardan biri bir diğerine muhakkak zulmeden durumda oluyor. Evet, tarihe baktığımız zaman bu zulümlerin farklı boyutlarını görüyoruz. Ama genelde erkekler güçlü olduğu için de zaman zaman daha çok mağdur olanlar hem siyaseten, idari bakımdan hem de ekonomik açısından daha çok hanımlar olmuş belki. İslam da hanımlara sadece ekonomik varlıklar olarak değil, insan olarak hep bakmış. Onun üzerindeki mesuliyetlerin çoğunu erkeklere yüklemiş. Onu Allah'ın böyle iffetli, Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk yapan bir saliha sıfatıyla sıfatlandırmış. İslam değer vermiş, hepimize ayrı ayrı değer vermiş. Ama herkes kendi konumunun, kendi sorumluluğunun, kendi hakkının farkında olmak kaydıyla. Onun için de Cenab-ı Hak kat hasirellezine katelu evladehum diyor. Yani ve sefehen bi gayri ilim. Bir sefahatla, ahmaklıkla, hamakatla evlatlarını öldürenler hem dünyada hem de ahirette gerçekten büyük zarara uğramışlardır. Peki öldürmek sadece maddi bir öldürmek midir? Evet, insan bazen yaşardır ama ölüdür yani. Niye? Hak'tan uzaksa, hakikattan uzaksın. Da Allah'ın davetine uymuyorsa adeta yani yaşayan ölü derler ya bazen, yaşayan ölüdür. İşte Kur'an-ı Kerim onu da şöyle ifade ediyor. Nemi suresinde اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ اَدْدُعَا اِذَا وَلَّوْ مُتْبِرِينَ Ey Peygamberim! Şüphesiz sen ölülere bir şey işittiremezsin. Hatta kaçıp giderken de o sağırları da arkasını dönüp giden sağırları da senin ver getirdiğin ilahi nizamı, ilahi ölçüleri asla duymazlar, duyuramazsın. Demek ki ilahi daveti duymayan insan, Allah'ın davetine gönlünü ve kulağını açmayan insan, kalbini açmayan insan manen ölüdür. Ve bugün de maalesef belki toplumda birçok evlat zahiren diri ama manen ölü. Neyle öldürülüyor? Uyuşturucularla öldürülüyor. İmansızlıkla öldürülüyor, Allah korusun. Zahiren yaşıyor. Ama yaşamak mı bunun adı? Yaşamak mı? Yaşamak değil. Onun için de bu ayeti kerimeyi çok daha farklı yönleriyle okumak ve anlamak gerekiyor. Ölmek sadece bedenin bitmesi değil, ölmek insanın büyük hakikatlerden bigane kalmasıdır. Allah'ı tanıyamaması insan için bir ölümdür. Tamam mı? İffetini kaybetmesi insan için bir ölümdür. İzzetini kaybetmesi insan için bir ölümdür. Öyleyse nesillerimizi o manada manevi ölümlere bırakmamak lazım. Evet, manevi ölümlere bırakmamak lazım. Maddeye belki yaşıyor insan, sonunda zaten ölecek. Ama bir de yaşarken gerçekten hani zaman zaman toplumda söylenir bu. Bakma yani yaşıyoruz ama ölmek bundan daha iyi derler. Niye? Farklı acıların, farklı ızdırapların içindedir. Ama dünyevi acılar, ızdıraplar belki bir gün biter ama ebedi ızdırabı, ebedi mahrumiyete, ebedi azaba insanı sürükleyen acılar hem dünyada onun perişanlığını yaşar insanlar hem de ahirette bitmeyen karşılıklarla karşılanmış olur. Toplumumuza baktığımız zaman nice ümmeti Muhammed'in evladının böyle manen ölü olduğunu görüyoruz. Değil mi? Ya kumarlarda, ya uyuşturucularda, ya fuhuş bataklıklarında, ya mafyaların yerlerinde ümmeti Muhammed'in evlatları perişan. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın genel bir emri var. Aman evlatlarınızı güzel yaşatın. Ay onun için ayet-i kerimede buyuruluyor ki erkek olsun kadın olsun. Men amele salihan min zekerin ev unsa fehuve müminin felenuhiyennehu hayaten tayyibe. İster erkek olsun ister kadın olsun. Kim bir mümin olarak Allah'ın istediği gibi yaşarsa biz ona tertemiz bir hayat yaşatırız bak. فَلَنُهُيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ona biz tertemiz bir hayat yaşatırız yani. Pırıl pırıl bir hayat. Evet, gözleri temiz, gönlü temiz, dili temiz, eli temiz, malı temiz, evi temiz, ofisi temiz, her tarafı temiz, nezih bir hayat. Ama ondan koparsa evi de kirleniyor, ofisi de kirleniyor, malı da kirleniyor, canı da kirleniyor, gözü kirleniyor, kulağı kirleniyor. En önemlisi Allah muhafaza kalbi kirleniyor. Onu da hayat zannediyor. Onu da hayat zannediyor. Hani bazı böyle edebiyatçılarımın güzel bir sözleri vardır. Yani böyle kubur fareleri gibi pisliğin içinde yaşamayı hayat zannediyorlar diye. Hayat Allah'ın razı olduğu şekilde güzel yaşamak. Biz onu anlıyoruz hayattan. Cenab-ı Hak da bize öyle yaşamaya muvaffak eylesin yani. İlahi emirlere kulak vererek, Habibi Edibimizle sallallahu aleyhi ve sellem kalbi, fiili, ahlaki beraberliğimizi sağlayarak, Selefi Salih'in izinden güzel bir şekilde giderek, toplumumuzda böyle hayatlarına imrenilen güzel insanlarla, model insanlarla, Allah dostlarıyla yan yana yürüyerek şu dünyayı güzel yaşamayı, hani ayet-i kerimede geçtiği gibi Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Allah'ım bize dünyanın güzelliklerini ver, ahiretin de güzelliklerini ver. Ahiretin güzellikleri de dünyanın güzellikleri aynı yani. Evet. Dünyanın güzelliği ayrı, ahiretin güzelliği ayrı değil. Evet. Ahirette ne istiyorsak dünyada onu elde edecek güzellikleri bulmak gerekiyor. Yani sahih bir imanı, salih bir ameli, güzel bir ahlak dünyanın güzelliği işte. Onun ötesinde dünyanın güzelliği, başka bir güzelliği yok. Sonra da işte evlatlarınızı öldürmeyiniz ayeti kerimesinden hemen sonra da yeni bir emri geliyor. O da وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاهِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا. Evet. Yani bugün gerçekten hani sabahleyin haberlere baktığınızda, telefonlarınızı karıştırdığınızda önünüze en çok çıkan facialar bu ayet-i kerimede yasaklanan hususlar. Yani Allah Teala da buyuruyor, ona yaklaşmayın çünkü o çirkinliği apaçık bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Evet, çok kötü bir yoldur. Yani bir sabah kalkıp da bu ülkede böyle işte efendim zinadan dolayı hanımını öldürmeyen, başka türlü facia yapmayan, ne bileyim mahkeme kapılarında sürüklenmeyen bir haber yok bugün diye duydunuz mu hiç? Maalesef yani. Haberlerin başında bunlar var hep. Haberlerin başında bunlar var. Onun için kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak kıyamete kadar insanoğlunun bütün zaaflarını bildiği için hangi zaafın toplumu nasıl bozacağını Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle de bildiği için, kullarına merhamet ettiği için böyle bizlere tabiri madde madde ölçüler koyuyor. Çocuğuna sahip ol diyor. O Allah'ın sana emanet. Sonra o çocuğun da temiz bir nikahın evladı olsun için. Zinaya yaklaşmayın. Yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Yine burada tefsirde ifade edildiği şekilde Cenab-ı Hak zina etmeyin değil de zinaya yaklaşmayın buyurulmasında dikkat çeken çok mühim incelikler vardır. Hani şimdi sağlıkta koruyucu tedbirler diyorlar. İslam daha çok bir takım yasaklara karşı bizleri koruyucu tedbirler alıyor. Hani bir takım yasakların çekim alanına girdiğinizde kendinizi koruma şansınız yok artık. İradeniz dışında o yasakları işte gördük. Kumar masasına oturduysanız kumar oynarsınız artık. Ben buraya oturdum, yok ben oynamayacağım, olmaz. Oynatırlar sizi orada. Evet, orada oynatırlar zorla. Kötü ahlakın bir takım mecralarına girdiğiniz zaman da yok benim iradem güçlü, ben yapmam, benim ayağım kaymaz değil. Onun için Cenab-ı Hak fasıklara yaklaşmayın diyor. Fasıklardan fısık gelir. Günaha yaklaşmayın buyuruyor. Evet, günaha yaklaşmayın buyuruyor. Özellikle de bu konuda zinaya yaklaşmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu zina ile birlikte zinaya götürme tehlikesi bulunan her türlü niyet, söz, fiil ve davranışları da yasaklamakta, bunlardan uzak durmayı istemektedir. Buna göre Müslümanlar fert ve toplum olarak zinayı önleyici, ona sevk eden sebep ve vasıtaları ortadan kaldırıcı düzenlemeler yapmalı, zinanın işlenmeyeceği temiz bir çevre oluşturmak için de gerekli terbiyevi ve hukuki çalışmaları gerçekleştirip bunları kararlı bir şekilde tatbik etmelidir. Nitekim İslam toplumda zinayı engellemek için zina ve zina iftirası suçlarına da bir kısım cezalar öngörmüş, örtünme ile ilgili düzenlemeler yapmış, müstehcen neşriyatı fuhşu şiddette yasaklamış, sarhoş edici içkilerin içilmesini yine haram kılmış, zinaya teşvik eden müzik, oyun, reklam, resimleri de men etmiştir. Evet, ayet sadece zinaya yaklaşmayın demekle bitmiyor yani. Yani insanı o tarafa götüren, bakın işte sevgili kardeşlerim, sokaklarda sabah giderken bir bakın, afişlere bakın nasıl yani. Şu Müslüman coğrafyasında gözlerinize neler sunuyorlar sabah sabah. Hele bahar geldi mi çok daha farklı şeyler. Dinlenilen müzikler, diğer taraftan reklamlar, resimler sizi hiç farkında olmadan şuur altında sizin hiç dünyanızı yönlendirmeye çalışıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir takım emirler geldiğinde değerli kardeşlerim aslında o emirlerin bize uygulanabilmesi için yani Cenab-ı Hak emirler bazen doğrudan şunu yapın, şunu yapın diyorsa Cenab-ı Hak bizi onu yapmaya götürecek güzellikler de hazırlıyor. Şunu yapmayın diyorsa onu yapmayı engelleyecek hususları da bize bildiriliyor. Onu yapmayın dediği zaman Rabbimiz bize bizi oraya götürmeyecek hususları da hatırlatıyor. Onun için hakikaten özellikle genç neslimizin gerek müzik konusunda, gerek reklamlar, gerek resimler konusunda daha dikkatli olması, sadece gençlerin değil tabii, her yaştaki insanın bu noktalarda kendi hayatına bir çeki düzen vermesi gerekir. Tabii bizlere en çok sorulan gençlerimizin böyle hemen sordukları, hocam müzik haram mıdır değil midir derler. Ben de diyorum müzik sizi nereye götürüyorsa bakın bakalım dinlediğiniz müzik sizi ibadete mi götürüyor yoksa başka türlü çılgınlıklara, günahlara, farklı hayallere mi götürüyor? Bakın ona göre de dinleyin diyoruz yani. O bakımdan tabii dünya insanın hazı üzerine bugün çalışıyor. İnsana adeta suni hazlar üretmeye çalışıyor bugün dünya. Fıtri hazlarımızı daha çok suni hazlara çevirmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hak fıtri hazlar vermiş bize. O hazların da nasıl tatmin edileceğinin de yolları görülmüş. Ama o fıtri olandan daha ötesini zoraki bir şekilde insanlara telkin ediliyor. Ve bunun için de tabii gayeleri de tamamen kendi ceplerini doldurmak istedi. Değil mi? Bu işlerin büyük sanayileri var. Ondan sonra büyük paralar yatırılıyor bu işler için. Değil mi? Büyük sermayeler oynanıyor. Oyuncaklar ona göre. Sanat diye ortaya sunulan şeyler ona göre. Yeter ki insan onların cepleri zengin olsun. İnsanlar da nasıl yaşarsa yaşasın önemli değil. Bu insanlar Allah'ın huzuruna nasıl gidecek sonra? Ayet-i kerimelerle, hadis nebevilerle insanoğlu nasıl bir düzgün hayat yaşayacak o önemli değil. Önemli olan onların servetleri, onların hazları, onların günahları. Kendi günahlarını çoğaltmak için, kendi hazlarını daha fazla tatmin etmek için de insanların böyle zarar görmesini hiç de önemsenmiyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Peki ne yapacağız hocam? O zaman kendi iradelerimize sahip olacağız. Kendi iradelerimize sahip olacağız. Niyetlerimizi tasih edeceğiz her zaman. Ya Rabbi ben orada yokum diyeceğiz. Ben orada yokum diyeceğiz. Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ı bize bildirirken bir tabir var orada. Rabbis sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni iley. Ya Rabbi bu kadınların beni davet ettikleri, beni zorladıkları hususu yerine getirmektense ben zindana girmeyi tercih ederim. Evet. Bu sadece yani bir kadın erkek ilişkisi değil sevgili kardeşlerim. Bu şu demek. Allah Teala'nın yasakladığı bir şeyi yapmaktansa ben bunun bedelini ödemeye razıyım. Rüşvet vererek zengin olmaktansa vermem halime razı olurum. Yalan söyleyerek bir yere gelmektense söylemem yalan halime razı olurum. Bunu hayatın bütün alanlarına koyabilirsiniz. Zaten orada genel bir tarif var. Beni davet ettikleri şeyi yapmaktansa zindana girmeyi tercih ederim. Bedelim zindandır yani bak. Netice bir günaha davet ediyorlar beni. İşlesem ne olacak? Netice o günah belki 10 dakikada 15 dakikada biter gider. Ama acısı bir hayat pişmet. Hayat bitmediği gibi öbür alemde bitmez acısı. Evet bütün günahların insana verdiği has netice bir saattir, yarım saattir, 10 dakikadır, 5 dakikadır, bazen birkaç dakikadır. Ama o günahların insanı ödettiği bedel, günahın bizzat kendisinin ödettiği bedel, değerli kardeşlerim bir hayattır bazen. Değil mi? Nice insanlar duyuyoruz, 80 yaşına geliyor, ta belki 20'li yaşlarda işlediği bir günahın acısı hâlâ hep kalbine batıp duruyor. Evet Cenab-ı Hak tövbeleri kabul eder diyoruz. Ama insan fıtratı bu yani. Keşke diyor insan değil mi? Ya Rabbim tövbemi kabul etti ama ben yapmasaydım olur ne kaybederdim diyoruz. Onun için de bu ayeti kerime kıymetli kardeşlerim Yusuf suresindeki bu ayet hepimizin hayat ölçüsü olmalı. Rabbis sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni iley. Ya Rabbi insanların beni davet ettikleri kötülüğü yapmaktansa bunun bedelini ödemeye hazırım. Evet, ölçü bu olmalı. Allah'ın yasak kıldığı bir şey yaparak başka bir şey elde etmemeliyim ben. Bu maddi amanada olur, manevi amanada olur. Bunu çok farklı alanlara taşıyabilirsiniz. Daha belki sohbetlerimde yine söylemiştim. Mekasid-i Şer'iye diye neslin korunması için Cenab-ı Hak zinayı yasak kılmıştır. Yine çocukların öldürülmesini yasak kılmıştır. Bir de insanın canının korunması için de öldürmeyi, genel olarak insan öldürmeyi Allah Teala yasak kılmıştır. O da ayeti kerime yine devam ediyor. Hani orada da öfkenin ve israfın kontrolü var. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın öldürülmesini Allah'ın haram kıldığı cana da kıymayın. Herkesin canı kıymetlidir, herkesin canı azizdir. Onun için siz kendi hayatınız için neyi düşünüyorsanız başkasının hayatı da sizin için o kadar kıymetli olması gerekir. Hiçbir kimse kendi hayatını hiçbir şeyin karşılığında vermez. Değil mi? Hiçbir, yani hayatın bir bedeli yok. Ama siz başka birisinin hayatını rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Bırakın hayatın bedelini, vücudumuzdaki organların bir bedeli yok. Hani bizi dese ki, ya ver bir gözünü bak, Allah iki göz vermiş, birisiyle idare ettiyse, gözünüzü kaça verirsiniz? Verir misiniz yani? Boğazdaki yalıların hepsini size verseler, şu gözünü ver bakalım deseler, var mı cemaattan böyle razı olacak kimse? Yoktur zannetmiyorum. Ya öbürü de giderse ne olacak ya? Ne işe yarar yalı? Değil mi? Cenab-ı Hak vermiş madem, hepsi kıymetli. Hepsi kıymetli. Ama en kıymetlisi insanın bizatihi canı. Ama bugün çok ucuzladı can. Çok ucuzladı değil mi? Her sabah bakıyorsunuz, adam yolda giderken otobanda adam öldürüyor. Ne kadar kolay ya, ne kadar basit. Ne? Yani ölümden geçtin diyor, çekiyor tabancayı öldürüyor. Başka bir şey oluyor, öldürüyor. Alacağımı veremedin diyor, adam öldürüyor. Yan baktın diyor, adam öldürüyor. Nasıl bir şey böyle? Cenab-ı Hak bu kadar net. Öldürmeyeceksiniz diyor. Öldürme sebepleri var zaten. Kasten öldürürse birisi o zaman öldürmeyi hak ediyor işte. Hani haklı bir gerekçeye doyanmaksın dediği bu. Haklı gerekçe ne? Eğer sizi birisini öldürürse Cenab-ı Hak وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ hayat diyor. Kısasta sizin için hayat var. Kıymetli kardeşlerim, yani biz bu ayetleri okumayacak mıyız yani Allah aşkına? Hocam dünya nereye geldi bak, kanunlar ne diyor? Kanunlar değil. Ama Allah'ın emirleri burada duruyor yani. Zina etmeyin diyor Allah. Adam öldürmeyin diyor. Çocuğunuzu öldürmeyin diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kanunları bunlar yani. Biz bunlara inanıyoruz. Bunların bir toplumsal düzenle bir çatıştığı yok yani. Bizi sadece Cenab-ı Hak terbiye ediyor yani. Ama birileri serbest o işler diyor. O serbest diyenler düşünsünler. Serbest demekle de kimse meşruiyet kazanamaz kıymetli kardeşlerim. Allah'ın haram kıldığını kimse helal kılamaz. Helal kıldığını da kimse haram kılamaz. Haramlık ve helallik Allah'a ve Resulüne ait. Allah bir şey haram diyorsa, bütün dünya bir araya gelse, dünya değişti dese, tersine döndürse dünyayı, Allah'ın haram kıldığını helal hale getiremez. Helal kıldığını da haram hale getiremez. Bu helal diyorsa Allah helaldir, haram diyorsa da haramdır. Onun için evet, toplumda biz farklı şeyler görebiliriz. Ama Allah'ın ayetleri bu kadar netse bunları da söylemek durumundayız. Hocam bunları okumayın. Hangi ayet okuyacağız peki? Ne okuyacağız yani? Yani hutbede hoca efendi zina haramdır deyince birileri kıyam ediyorlar. Ya niye kıyam ediyorsunuz ki? Size bir şey demiyoruz yani. Camideki Müslümana söylüyor ya, aman dikkat et kendine diye. Camideki Müslümana söylüyoruz hocalar. Burada söylüyoruz yani. Kimsenin işine karışmıyoruz yani. Elimizde bir şey yok, biz polis değiliz. Ama Allah'ın emirlerini okumak, duyurmak hem gerçekten bu işle görevli mübelliğlerin vazifesi, bir de her Müslüman, kendisi ben Müslümanım diyen, Rabbim benden ne istiyor acaba? Bana neyi emir ediyor, neyi yasaklıyor? Ha, uygulanıyor, uygulanamıyor vesaire, yapılıyor, yapılamıyor. Bunlar ayrı işler ama ki Allah Teala'nın bu ayetleri 1400 senedir duruyor yerinde. Kıyamete kadar da bu ayetler duracak. Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın öldürülmesini Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse onun velisine hakkını arama yetkisini vermişizdir biz. Evet, birisini öldürdün, oğlu vardır, annesi vardır, babası vardır. Onlara da onun hakkını arama yetkisi verilmiştir. Onlar da hakikaten orada sınırı aşmasınlar. Onlar da gidip adam öldürmesinler yani. Evet, şimdi kan davaları bitmiyor değil mi bazen? Bir insan ölüyor, bir kabile gidiyor ondan sonra. Bir insan ölüyor, bazen kazayla ölüyor, bazen ciddi. Bu defa da koca bir aşiret gidiyor, koca bir kabile gidiyor. Kan davalarına dönüşüyor iş. Onun da bedelini, yani cezasını Kur'an-ı Kerim zaten bildirmiş. Dolayısıyla da o noktada çok dikkatli olmak gerekiyor. Sonra da Allah Teala, bakın ayet-i kerimeler öyle bir toplum örüyor ki çocuğun hayatı teminata alınıyor. Ondan sonra neslin hayatı teminat altına alınıyor. İnsan hayatı teminat altına alınıyor. Sonra da hayata gelmiş daha çok böyle hamisiz kalan insanların toplumdaki o zümrenin hayatı teminat altına alınıyor. Ve buyruluyor ki وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ. Bakın burada da yine aynı şekilde Cenab-ı Hak yetimin malına yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın, elinizi yakar yani. Elinizi yakar. Yemeyin demiyor Cenab-ı Hak. Yaklaşmayın. Yani dikkat edin demek bu. Aman yaklaştınız mı o zaman dikkat edin. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ اَشِدَّ. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak bülü uçağına erinceye kadar koruma ve geliştirme niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Evet, tamamen koruma amaçlı, geliştirme amaçlı olarak o mala el sürebilirsiniz. Kendi keyfiniz için onu süremezsiniz. Bir üniversite hocamız bu aile vakfı ile ilgili bir toplantıda çok güzel bir şey ifade etti. Dedi ki, Osmanlı döneminde mahkemelerin özel görevlileri vardı. Nasıl bir görevlileri? Onlar her gün şehrin kabristanına giderler akşama kadar. Orada beklerler. Herhangi bir defin vaki olduğunda orada hemen defin vaki olduğunda bunun çocuğu var mı yok mu diye kayıt altına alırlar ve onu da gelirler mahkemeye bildirirler hemen. Aman çocuğa vasi tayin edilsin, veli tayin edilsin. Çocuğun malı, mülkü, çocuk birisinin eline düşmesin diye. Devlet bu kadar dikkatli bir şekilde. Sistem kurmuş yani devlet. Mahkemedeki kadının vazifesi o. Bir adamını görevlendireceksin. Hiçbir yetimin malı zayi edilmeyecek. Ya bu İslam sistemi yani. Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden çıkan sistemler bunlar. Ama şimdi bakıyorsunuz nice böyle yetimlerin de o manada mağduriyetlerine şahit oluyoruz. Tabii maddi mağduriyetler bir tarafa, manen mağdur edilen, değil mi? Hayatın farklı alanlarına, kötülüklere sürüklenen nice ümmeti Muhammed evladı var. Elbet bunların da bedelini toplum hem madden ödüyor hem de manen ödüyor. Evet. Bazen musibetler gelirse topluma biz onların nereden geldiğini çok zaman fark etmiyoruz. Evet. Size bir hayır gelirse Allah'tandır. Ama başınıza bir musibet gelirse, musibetler, ekonomik musibetler olabilir, depremler olabilir, başka türlü toplumsal krizler olabilir. Bunlar çoğunlukla sizin elinizden çıkan, farkında olmadığınız kötülüklerdendir. Zaharal fesadu fil berri vel bahir fima kesebet eydin nas. İnsanların kazandıkları yüzünden karada ve denizde fesat zuhur etti, denge bozuldu. Onun için bazen hep böyle oturup hesapları matematik olarak yapıyoruz. Hep rakamları topluyoruz da, değerli kardeşlerim. Rakamları topluyoruz. Rakamlarla işimiz, işin hiç manevi taraflarına bakan yok. İşin manevi taraflarına bakan yok yani. Şöyle bir musibet geldiği zaman hep putar bir yere bakıyoruz. Ya bakalım biraz sağa bakalım, sola bakalım, biraz bir arkamıza dönüp bakalım. Bir şey var mı bizde? Pek diye düşünmüyoruz o tarafları. Evet, bazen bir yetimin ahı toplumun ahengini bozuyor. Bazen bir garibin feryadı, bir yaşlı amcanın gözyaşı, tamam mı? Evinde terk edilmiş bir ihtiyarın ilticası, gözyaşı topluma bedel ödetiyor. Toplum da bunun farkında olacak. Bir hadis-i şerif var. Bir toplumda eğer bir insan İslam toplumunda açlıktan ölürse Allah o toplumun tamamını onun katili olarak hesaba çeker. Hani bir cenaze namazı kılınmazsa, değil mi? Evet, 3 kişi 5 kişi namazı kılarsa farzı kifaye diyoruz, değil mi? Yeten farz. Ama oldu, bir Müslüman öldü bir yerde. Onda cenaze namazı kılınmadı. Üsküdar'da bir Müslüman öldü. Herkesin işi var. Canım birisi kılar nasıl olsa dedi. Kimse gitmedi. O gün imanda bulunmadı. Kaldı orada da. O zaman bütün Üsküdar halkı camiye geleni gelmeyeni ahirette onun katili olarak hesap verir. Evet, İslam toplumu böyle bir toplum yani. İslam toplumunda mağdurlar olmamalı. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacı görülmeli. Gözyaşları olanların gözyaşları silinmeli ki topluma başka türlü musibetler gelmesin. Onun için de Cenab-ı Hak özellikle de bu ayeti kerimede yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak bülüğ çağına erinceye kadar koruma ve geliştirme niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Sonra da verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Söz hangi sözse, hangi sözse ama, ister büyüğün küçüğe sözü olsun, ister küçüğün büyüğe sözü olsun, ister aile içinde çocuğunuza verdiğiniz bir söz olsun. Dün bir sohbet grubu arkadaşlarımızla yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla ilgili güzel ahlakını okuyorduk. Efendimiz orada özellikle de ailelerin çocuklarına verdikleri söze dikkat etmelerini. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yere gidiyor, orada da evin hanımı, evladım gel diyor, bak sana hurma verecek. Verecek misin diyor Resulullah Efendimiz, evet vereceğim ya Resulullah. Eğer vermeseydin yalancı olurdun diyor. Çocuk canım çağır ne yapayım? Yani elinden oyuncağı alma için söyledim. Yok, söylediysen yerine getireceksin. Söylediysen yerine getireceksin. Dolayısıyla anneler babalar o noktada çok dikkatli olmalılar. Bazen yemeğini yedirmek için, bazen okula götürmek için, bazen başka bir şey için o anı kurtarmak için bir söz veriyor. Ama şunu söyleyeyim, çocuklar verilen sözü asla unutmaz. Unutacaklarını zatmayın. Zekaları çok güçlüdür onların. Evet, hiçbir çocuk kendisine verilen sözü unutmaz. Siz verdiğiniz sözü unutabilirsiniz ama çocuk kendisine verilen sözü unutmaz. Onun için de Cenab-ı Hak ve efu bil ahd. Sözünüze dikkat edin, yerine getirin. Zira verilen sözden sorumluluk var. Verilen sözden sorumluluk var buyuruyor. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, bugün de bu İsra suresinden muhterem hocamızın okumuş olduğu ayeti kerimeleri böyle bir tekrar hatırlamaya çalıştık. Allah Teala çocuklarınızı rızık korkusuyla sakın öldürmeyin. Zinaya asla yaklaşmayın. Hiçbir cana kıymayın. Sonra da yetimin malına yaklaşmayın. Verdiğiniz söze de dikkat edin buyuruyor bizlere değerli kardeşlerim. Aslında zahiri şeriatta bu, batını şeriatta bu. Yani Allah Teala'nın emir ve nehi çizgisine kulun çok dikkati olması. Tasavvuf dediğimiz, seyri sülük dediğimizde her şeyden önce şer-i şerifin emir ve nehirlerinin farkında olmaktır. Şeriat olmadan tasavvuf da olmaz, seyri sülük de olmaz, daha özel manada tarikat da olmaz. Onun için herkes önce şeriatı garra-i ahmediye dediğimiz yüce şeriatı bilecek. Allah Teala'nın Habibi edebi vasıtasıyla insanlık için koyduğu ölçülere şeriat diyoruz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu, bize sözleriyle bildirdiği hayat tarzına şeriat diyoruz. O şeriatın içinde cezalar da var tabii. Yani şeriat deyince hemen herkesin ödü patlıyordu. Demek de yasaktı zaten. Şeriat deyince de sadece adam öldürmek ondan sonra hatıra geliyordu. Yani kısas hatıra geliyordu. Evet, o da var şeriatın içinde. Ama şeriat ondan ibaret değil. Şeriat imandır. Şeriat ibadettir. Şeriat güzel ahlaktır. Bunlar olmadan da başka türlü bir kemal mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin güzel bir sözüyle bitirmiş olayım. Buyuruyorlar ki, eğer sen bir terbiye yoluna, seyri sülük dediğimiz bir manevi eğitim yoluna girdiysen, öncelikle akiden ehli sünnet akidesine uygun olacak. Bir, akiden düzgün olacak. tevhid akidesinde olacaksın. İki, hayatının bütün alanları ile ilgili fıkhını bileceksin. Evliysen aile hukukunu, ticaret yapıyorsan ticaret hukukunu, siyaset yapıyorsan siyasetin hukukunu İslam'ın ölçülerine göre, yolculuk yapıyorsan yolculuk hukukunu bileceksin. Sonra da bildiklerinle amel edeceksin. Sonra da tezkiye ve tasfiye dediğimiz nefsin kötü sıfatlardan arındırılması, kalbin kötü sıfatlardan arındırılması ve güzelliklerle bezenmesi dediğimiz seyri sülük yoluna da gireceksin. Ama başı sahih akide ve fıkha uygun bir ameli salih ve amel. Cenab-ı Hak bu çizgide güzel bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak eylesin değerli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.